Ayrım 6. Dini Hayatın Boyutları. Sayfa 87. İlk din psikologları dini hayatı tek boyutlu bir yaklaşımla incelemeye başlamıştır. Ancak takip eden süreçte gerek din sosyolojisi, gerekse din psikolojisinde ortaya çıkan gelişmeler, dini hayatın kompleks bir yapıya sahip olduğunu, dolayısıyla tek boyutlu yaklaşımlarla yeterince incelenemeyeceğini ortaya koymuştur. Dindarlığın hangi boyut veya boyutlardan oluştuğu, onu ölçme girişimleri açısından da önemlidir. Zira bir şeyi ölçmek için öncelikle ondan ne anlaşıldığının açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Dolayısıyla ölçüm çalışmaları her ne kadar teknik çalışmalar gibi gözükse de ölçüm yapılan alanda kavramsal gelişmelere de önemli katkılarda bulunmuştur. İlk din psikolojisi çalışmalarında genellikle kategorik bir yaklaşım kullanılmıştır. Basit bir tanımlamaya dayanan kategorik yaklaşım, insanlara evet veya hayır ya da hep veya hiç şeklinde cevaplayabilecekleri bir takım sorular üzerine temellendirilmiştir. Bu yaklaşımın temel dayanağı ise insanlar ya dindardırlar veya değildirler ya da Allah'a inanıyorlar veya inanmıyorlar yargısıdır. Basit tanımlamaya dayalı kategorik yaklaşım, kolay ve serbest bir biçimde uygulanabilir olması ve istatiksel formasyonu zorunlu kılmaması gibi avantajlara sahiptir. Ancak araştırmaya katılan bireylerin birçok sebepten dolayı gerçekleri gizleyebilme ihtimali yanında bu tip basit tanımlamalar birbirinden farklı dini yönelimleri olan insanları ayrı kategoriye koyabilmektedir. Yalnız sınıflamalar ise diğer anahtar değişkenleri maskeleyebilmektedir. Nitekim birisinin Yahudi, Hristiyan veya Müslüman olduğunu bilmek, onun dindarlığın içsel boyutu hakkında çok az şey ortaya koymaktadır. Ayrıca insanların dini pratiklerde aktif olmalarına rağmen zaman zaman bu durumu ifade etmek istememeleri, gözlemlenen dindarlığın ne kadar iyi gözlemlenirse gözlemlensin, mutlak manada realiteye uygun olmayabileceğini ima etmektedir. Yukarıda bahsedilen gerekçeler, araştırmacıları dindarlığı değişik boyutlardan ele almaya yöneltmiştir. Zira samimi dindarlıkla ilgili kriterler genel hatlarıyla belli olmasına rağmen bu kriterlerin kimler tarafından ne kadar içselleştirildiği din psikolojisi araştırma için hayati önem taşımaktadır. Çünkü gerçek dindarlar ile sözde dindarlar arasında doğru mukayeseler bu bilgilere dayanmaktadır. Din psikolojisinde önemli olan dini pratik veya kurumsal aktivitelerin sayısından ziyade insanların dini hayatlarının iç yüzü hakkında mümkün olduğunca fazla bilgiye ulaşmaktır. Çok boyutlu yaklaşımlar ise dini inanç ve pratiklerin arkasında hangi motivlerin bulunduğu konusunda daha güvenilir bilgiler üreterek subjektif dini deneyimlerin incelenmesi konusunda araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlamıştır. Durkheim, 1915 yılında yayımlanan Dini Hayatın Temel Biçimleri adlı klasik eserinde dini inançlar ile dini törenleri birbirinden ayırarak dinin çok boyutlu bir perspektiften incelenmesinin yolunu açmıştır. 1950-1960 yıllarında yapılan akademik çalışmalarda ise dindarlık olgusunu artık tek boyuttan ele almanın yeterli olmayacağı savunulmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımın öncülerinden biri olan Alport, 1950'li yıllarda bahsetmeye başladığı geleneksel din ile içten motive olan dindarlık kavramlarını 1950'li yılların sonlarına doğru içten motive olan parantez içinde içgüdümlü ve dıştan motive olan parantez içinde dış güdümlü olmak üzere iki temel kategoriye dönüştürmüş ve ölçmeye çalışmıştır. Dindarlıkla ilgili ikiden fazla boyut teklif eden ilk araştırmacı ise Van Hugel'dir. O, geleneksel, tarihsel, rasyonel, sistematik, sezgisel, irade olmak üzere üç boyutlu teklif etmiştir. Motivasyonel boyutlar. Alport'tan önce Adorno ve arkadaşları otoriteryen kişilikle ilgili çalışmalarında dini ciddiye alarak bizzat bir amaç olarak gören ve bunun aksine başka çıkarları ailesi olarak kullanma eğilimi gösteren dindar tiplerinden bahsetmiştir. Bu fiilleri de dikkate alan Alport, dindarlıkla ilgili olarak birbirlerine zıt gibi görünen parantez içinde amaç araç yaklaşımı ilk olarak geleneksel ve içten kavramlarıyla kullanılmıştır. Daha sonra içgüdümlü ve dışgüdümlü dini motivasyon olarak yeniden isimlendirilen bu kavramlaştırma, kavramsal ve psikometrik bazı problemlere rağmen fevkalade bir kabul görerek birçok araştırmada kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Alport, ön yargı ile ilgili teorisinde 1950 ve 1960'lı yıllarda kilise üyelerinin Böyle bir üyeliği bulunmayanlardan daha ön yargılı olduklarını gözlemlenmesi sonucu düşmüş olduğu çelişkiyi açıklamak için bu kavramı bağımsız bir değişken olarak kullanmamış ve içsel dindarlıktan bir yönelim olarak bahsetmiştir. Aynı ilgiyle bir ölçek geliştiren Alport'un ölçeği aldığı maddeler sadece dini etki ve değerleri değil, bilişsel, güdüsel ve davranışsal ölçülere de atıfta bulunmaktadır. Alport gibi çok araştırmacı da içsel ve dışsal dindarlık kavramlarını birer motivasyon olarak değerlendirmiştir. Dini inancın temel motivasyonuna atıfta bulunmak amacıyla geliştirilen psikolojik bir kavram olan içsellik kavramı, biyolojik bir kavram olan hazım kavramına benzetilmektedir. Tıpkı biyolojik hazımda olduğu gibi içselleştirilen inançlar bünyenin çok önemli bir parçası haline gelmektedir. Aynı şeylerin dini inanç içinde geçerli olması, içselleştirilen dini inançların şahsiyetin önemli bir parçası haline gelmesi sonuçlanmaktadır. Böylece dini bir otoriteye içsel olarak bağlanan birey için bu inanç hayatının en temel motivasyonu haline gelmekte ve artık o andan itibaren diğer bütün ihtiyaçlar önem derecelerine bakılmaksızın dini inançlar ile uyum içerisinde tatmin edilmeye çalışılmaktadır. Çünkü içsel motivasyon insanı bir şey yapmaya başka bir şey için değil sırf kendisi için yöneltmekte, davranış doğal olarak pekiştirmekte ve kendi kendini motive etmektedir. İnanan insanın başka hiçbir beklentiye girmeden sırf Allah rızasına ulaşmak için dinini yaşamaya çalışmasını içgüdümlü din kavramı ile ifade eden Alport, bireyin dini tavsiye, emir ve yasakları Allah rızasından başka amaçlar gözeterek yönelmesini ise dışgüdümlü dini yönelim olarak isimlendirilmiştir. Dinin etki fonksiyonlarını ön plana çıkaran bu yaklaşım tamamen niyet faktörü üzerine yoğunlaşmaktadır. Örneğin aynı oruç ibadetini icra eden iki kişi düşünelim. Bunlardan birincisi sağlığına iyi geldiği için parantez içinde orucu bir tür perhiz olarak değerlendirerek oruç tutarken, diğeri ise başka hiçbir yarar görmeksizin sırf dini bir emir olduğu için oruç tutmaktadır. Bahsedilen birinci bireyin davranışı gerçek bir ibadet. Bu tür davranışları çok olan birisinin dindarlığı gerçek bir dindarlık olmazken ikinci bireyin davranışı gerçek bir ibadet. Bu tür ibadet ve davranışları fazla olanların dindarlığı da gerçek dindarlıktır. Ancak gerçek dindarların davranışlarında sadece Allah rızasını gözetmesi, dinin pozitif etki ve sonuçlarının onların hayatlarında gözlemlenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Tam tersi bir şekilde bahsedilen etki ve sonuçlar, gerçek dindarlarda daha yüksek düzeyde ortaya çıkmaktadır. Dini amaç ve araç olarak gören bu iki yaklaşım, birbirlerinin zıttı olmasa da, bir şeyi amaç olarak görmeyen birisinin hala onunla ilgileniyor olması onu araç olarak kullandığını göstermektedir. Dolayısıyla dine içten motive olmayan bireylerin bazı dini uygulamaları icra etmeleri bu davranışlardan mutlaka başka menfaatler umdukları anlamına gelmektedir. Örneğin bir esnafın dindar müşteri portföyünü genişletmek amacıyla camiye gidip gelmesi dışgüdümlü dini yönelim sonucudur. Dini içten ve dıştan motive olan bireyler arasında şu farklılıklardan bahsedilebilir. 1. Dış güdümlü olarak dine yönelen bireyler dini kullanıp onlardan yararlanırken iç güdümler dinleri yaşarlar. 2. Dış güdümlü bireyler kendileri için yaşarken iç güdümlü dindarlar ilahi amacı gerçekleştirmek için yaşarlar. 3. Dış güdümlü dindarlar için dini inanç ve değerler zaman zaman başvurulan şeylerdir. İçgüdümlü dindarlar dini değerlere her zaman başvururlar. Çünkü onlar için din, benliği bütünlüğüyle aşan ve onun için bir standart oluşturan, bireyi değişime zorlayan içten doğma bir değerdir. 4. Dışgüdümlü dindarlar istek ve inançlarına, dinin dışına daha kolay ulaşacaklarına inandıklarında dinden kolayca vazgeçerler. İçgüdümlü dindarlar ise dinler için yaşarlar. Dini inanç onların kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. 5. Dışgüdümlü dindarlar için din toplumsal makam, itibar, kimlik kazandırma, güvenlik sağlama, yoksunlukları teselli ve telafi etme, kendini haklı gösterme aracıdır. İçgüdümlü dindarlar için ise din, nihai ilgi ve amaç konusudur. Onlar hayatı ve inancı bütünleştirip içselleştirirler. Dine içsel veya dışsal olarak motive olmuş dini inancın daha iyi anlaşılabilmesi için bu ölçeklerde bulunan maddelere bakılabilir. Buna göre dine içsel olarak motive olmuş birisinin dinimi diğer bütün işlerim üzerine tutmaya azami gayret sarf ederim. Maddesiyle mutabık kalırken sosyal ve ekonomik refahımı korumak için Ara sıra dini inançlarımla uzlaşma zorunluluğu hissediyorum. Maddesiyle mutabık kalan birey ise dine dıştan motive olmaktadır. Dindarlığı motivasyon açısından ele alan bu yaklaşımın en büyük dezavantajı, dini hayatın en önemli bileşenlerinden olan ibadetler başta olmak üzere diğer davranışlarla ilgilenmemesidir. Batson ve Ventis iç güdümlü ve dış güdümlü kavramlaştırmaya benzer, ancak ona arayış boyutunun eklenmesiyle oluşan üçlü bir kavramlaştırma teklif etmiştir. Alport'un kullandığı ilk kavramlama benzer bir şekilde iç güdümlü dini yönelime karşılık olan amaç, dış güdümlü dini yönelime karşılık ise araç kavramlarını kullanan araştırmacılar. Bunlara ilave ettikleri arayış boyutuyla varoluşsal sorgulamalar üzerinde odaklanmışlardır. Buna göre insan nereden geliyor ve nereye gidiyor, hayatın anlamı ve amacı nedir gibi varoluşsal sorulara dinin vermiş olduğu cevaplarla motive olan dindarlık ön plana çıkartılmıştır. Araştırıcı ya da sorgulayıcı dini yönelim, daha çok din ile zihinsel düzeyde ilgilenen bilim adamı ya da entelektüel kimseler arasında daha çok görülür. Gelişimsel boyutlar. Dindarlık, dini inanç oluştuktan sonra gelişmeye başlamaktadır. Her insan için ayrı bir yolculuk olan bu süreçte kat edilen mesafe kişiden kişiye değişiklik arz eder. Ancak burada kesin olan şey, inancın az ya da çok değişim ve gelişim göstermesidir. Dini inancın gösterdiği değişim ve gelişim, bilinçte meydana gelir. Birçok şeyden etkilenen gelişimin hızı ise bireye özgüdür. İslami literatürde gelişimsel boyutlar kabaca taklit ve tahkik olmak üzere temel iki kategoriye de ele alınmıştır. Gazali bu klasik kategoriye marifet, parantez içinde zevk, şevk adına mistik unsurlar içeren üçüncü boyutu eklemiştir. Dini inancın başlangıç safhasında tekabül edip düşünmeden kabul niteliği taşıyan taklit, düşünce gücünün devreye sokulmasıyla tahkiki aşamasına taşınır. Düşünce zenginleştikçe dini inanç bir taraftan daha rasyonel temellerle otururken diğer taraftan metafizik alanına açılır. İlahi varlık ile doğrudan temas arzusu ateşlendiğinde birey üçüncü aşama olan marifet aşamasına ulaşır. Daha çok ilahi aşk ile karakterize edilen marifet aşaması tasavvuf terminolojisine ait olup tek bir durumu ifade etmez. Tasavvufta hal ve makam olarak tasvir edilen çeşitli bilinç durumları bulunmakta olup son aşamada insanın kendi sınırlarının üstüne çıktığı kabul edilir. Medow ve Kahlo, dini inancın gelişim süresince dini bilincin geçirmiş olduğu nitelik değişimini Alport'un iç güdümlü dış güdümlü dini motivasyon kavramları çerçevesinde ele almıştır. Onlar, dini gelişim şekil 2'de gösterilen saat yelkovanının ters yönde dairesel olarak hareket eden bir çizgiyi takip ettiğini ileri sürmüştür. Buna göre birey, dış güdümlü dini yönelimden geleneksel dini yönelime, oradan iç güdümlü inanca, oradan da özel bir inanca ulaşmaktadır. Modele göre olgunlaşmış dindarlık, olgunlaşmamış dini eğitimlerden türemekte ve gelişimsel bir yol izlemektedir. Çatal ve bıçak kullanmayı öğrendiği gibi dini teklifsizce öğrenen bireyin dini açıdan gerçek bir ilerleme göstermesi için düşünce güçlerini devreye sokması ve onunla ilgilenmeyi isteyerek devam ettirmesi gerekir. Zira o, kaygı ve suçluluk duyguları dahil olmak üzere dinin fizyolojik dürtü ve enerjiyle araştırma noktasına gelmelidir. Dini gelişimin devam edebilmesi, bireyin kendini bu duruma iten bir güdüye sahip olmasına bağlıdır. Bunun için dini gelişimin birinci basamağında bireyin dini üzerine kafa yorması bulunmaktadır. Aksi halde o boş bir alışkanlıktan öteye geçememektedir. Dini inanç ve pratikler, fiziksel, sosyal, psikolojik ve varlıksal kaygı ve korkularla motive olabilir. Başlangıçta birey dini ilk olarak ego savunması şeklinde bir güvenlik limanı olarak algılayabilir. Bu durum dış güdümlü bir dini motivasyona işaret etmekte olup bireyin dindarlığı bu aşamada kalabilir. Modele göre çocuklar dini davranışlara ilk olarak dış güdümlü motivler, parantez içinde taklit, sayesinde yönelmektedir. Dindar olarak doğmayan çocuklar dini yetişkinleri model alarak ve yaptıklarından dolayı ödüllendirilerek öğrenirler. Son derece bencil isteklerin hakim olduğu çocukluk yıllarında başlayan bu serüven, dinin diğer kan bir şekilde yaşanması gerektiğini öngören öğretinin öğrenilip isterleştirilmesiyle içgüdümlü bir şekle bürünmeye başlar. Bu modele göre dışsal ile içsel evreler arasında kurumsal veya geleneksel din evresi bulunmaktadır. Bu evrede çocuklar kilise, cami, havra ve benzeri dini kurumlara giderek hem dini ritüelleri icra etmeye hem de dini pratiklerin dayandığı teorik öğreti ve duygusal grup standartlarına uymayı öğrenirler. Dini gerçeklerin otoriteden türetildiği bu evrede dışsal bir kontrol mekanizması desteğinde icra edilmeye başlanan dini uygulamalar, sosyal kontrol prensiplerince düzenlenen bir dizi grup inancı ve aksiyonu haline gelmektedir. Bu durum dış güdümlü yönelimden geleneksel dindarlığa geçiş anlamına gelmektedir. Geleneksel dindarlıktan ayrılıp iç güdümlü bir dini yönelime geçen ve inançlarını içselleştiren birey, artık son aşama olan gerçek dini özellik aşaması için hazır hale gelir. Bağlılık ve teslimiyetin içselleştirildiği içgüdümlü inanç sabit bir özellik taşırken özellik inanç daha düşünsel ve sorgulayıcı bir yapıya sahiptir. Özellik inanca veya kişiselleşmiş dine doğru gidiş içgüdümlü dindarlığın ötesine atılan bir adımdır. İçgüdümlü bir dini motivasyona sahip olanlarda ortaya çıkan yoğun mistik dini deneyimler bireyin özellik inanca bireyi özellik inanca taşıyan en etkili motivlerdir. Bununla birlikte bütün dindarların içgüdümlü seviyeye ulaşmadıkları gibi sadece çok az insan özellik inanç aşamasına ulaşabilmektedir. Meadow ve Kaho her insanın zihninde yangın kaleoktif bilinç dışı arketiplerine benzer bir şekilde stres kaynaklarıyla karşılaştığı zaman kendiliğinden dini bir sepki üretecek bir potansiyel bulunduğunu öne sürmüştür. Ancak onlara göre esas dini güdü mistik evrede, parantez içinde özellik inanç etkinleşmektedir. Bazı büyük organize olmuş dinlerin genellikle kaygı üreterek kişisel dini inancı doğuracak sancıyı tahrik etmek için zaman zaman kasten bir takım suçluluk duygularına tetiklediklerini düşünen Meadow ve Kaho, içsel olarak dine motiv olan bireyleri gerçek dindarlar olarak nitelendirmişlerdir. Meadow ve Kaho, daha yüksek dinler karakteristik olarak içgüdümlü dindarlığı tavsiye etmelerine rağmen tamamen özellik bir inanca yükselmeye pek çok karşılamazlar. Dinin sağlayacağı güvene veya geleneksel dini gruptan alacağı desteğe ihtiyaç duyan dindarların dinsel özellikliğe doğru giden hareketlere karşı çıkmaları muhtemeldir. Palautzan'a göre herhangi birisinin bu evrelerden bahsedilen sıradan geçmesine tahayyül etmek kolay olmasına rağmen bunu gerektiren teorik bir mantık olmadığı gibi zorunlu bir geçiş mekanizması da net değildir. Ona göre bireyin geleneksel inancı atlayarak dış güdümlüden doğrudan iç güdümlüye geçmesini engelleyecek açık bir durum olmadığı gibi yetişkin bir bireyin hem dış güdümlü hem de geleneksel inanç aşamasını atlayarak yaşamış olduğu ani bir ihtidar tecrübesi sonucunda doğrudan içgüdümlü aşamaya geçmesini engelleyecek bir faktör de bulunmamaktadır. Dini hayatın uzandığı alanlar. Eylemsel boyut olarak da ifade edilen bu yaklaşım, Klok tarafından teklif edilmiştir. Diğer ismi kesitsel olan bu yaklaşım, örneğin bir elmanın ortadan ikiye ayrıldıktan sonra ortaya çıkan kesitlerinin neresinde din vardır? Din insan hayatının hangi alanlarında var, hangilerinde yoktur sorusuna cevap verir. Buna göre olgun dindarlıkta kesin bütün yüzeyinde dini görmek daha olasıdır. Detaylardaki büyük çeşitliliğe rağmen dünya dinleri arasında dindarlığın genel manzarasının gözlemlenebileceği önemli benzerliklerin bulunduğunu ileri süren Klok, bu genel alanları dindarlığın temel boyutları olarak düşünmüştür. Dinin hayatın hemen her alanına yansıması, enlemsel boyutların fazlalığı anlamına gelmektedir. Dindarlığı değerlendirme konusunda bir referans çerçevesi, parantez içinde atıf sistemi sunmak amacıyla teklif edilen boyutlar 5 adettir. 1. İdeolojik, parantez içinde inanç boyut. İdeolojik boyut, dinden insanın belli inançları benimseyeceği beklentisinden oluşur. Zira her din, müntesiplerine onlardan uymalarını beklediği bir dizi inanç prensibi sunar. Bununla birlikte bu inançların muhteva ve faaliyet alanı dinler arasında değişmekte, hatta aynı dini geleneğin içinde bile çoğunlukla farklılık arz etmektedir. Herhangi bir dinin kendine özgü bir şekilde ortaya koyduğu inançlar, yapısal açıdan üç kısma ayrılır. İlk olarak her din, birinci rolleri kutsalın varlığını teminat altına almak ve onun özelliklerini belirlemek olan inançlara sahiptir. Hristiyanlık dininde bu tür inançlar, Tanrı'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti İsa'nın Bakire Meryem'den doğması gibi onun gibi mucizeleri etrafında şekillenirken İslam'da doğrudan Allah etrafında dönmektedir. İslam'da Hazreti Muhammed de son derece önemli bir figür. Parantez içinde, o kendi hevasından konuşmaz. Söyledikleri vahyin ürünüdür. Peygamberlere itaat, Allah'a itaat gibidir. Olmasına rağmen en çok vurgu vahdet, yani Allah'ın varlığı ve birliği üzerine yapılmıştır. Buna göre Allah'ın varlığını kabul etmek bildirdiklerine de parantezine vah kabul etmek anlamına geleceği gibi onun varlığını kabul edenler sadece varlığını değil aynı zamanda etkin bir şekilde şahsileşmiş bir Allah'ı kabul ederler. Bu inançların parantez içinde garanti edici çökmesi dini inancın ortadan kalkması anlamına gelir. İkinci kategorideki inançlar kutsal amacı açıklar ve insanın bu amaca ilişkin rollerini belirler. Hristiyanlıkta kutsal amaca ilişkin inançlar asli günah, kurtulma ümidi, nihai yargı günü, edebi mahkumiyet veya kurtuluş ile ilgili inançları kapsar. İslam'a göre Allah'ın sevgi ve merhametinin tecellisi olarak yaratılan dünyada kutsal amaç insanın kendini ve etrafını geliştirmesi ve güzelleştirmesidir. Üçüncü kategoride tamamlayıcı inançlar bulunur. Uygulamaya yönelik özellikte olan bu inançlar, ilahi amacın gerçekleşmesi için insanın Allah'a ve diğer insanlara yönelik davranışlarını kendisinden istenen şekilde düzenlemesini sağlar. İslami açıdan bakıldığında, dini gelişimi sağlayacak ibadetlere ilave olarak davranışlarla ilgili bütün tavsiye, teşvik, emir ve yasaklarla ilgili inançlar tamamlayıcı inanç kategorisine yer alır. Alkol ve zina gibi bilimum haramların yasak olduğuna inanmak, müminlerin onlardan uzak durmasını teminat altına alır. Böylece tamamlayıcı inançlar dinin ahlaki sınırlarının çerçevesinde belirlemiş olur. Dinin inancın bahsedilen bu üç bileşenine farklı şekillerde önem vermişlerdir. Örneğin Janizm, Konfüçyüs dininde olduğu gibi tamamlayıcı bileşenlere daha çok vurgu yaparken Hinduizm'de amaçsal unsurlar daha ön plandadır. Kur'an'a göre vurgu garanti edici inançlar üzerinedir. Ancak İslam'da inancın hiçbir alanı diğerine üstün tutulmamış olup onlar bir bütünlük içerisinde tasarlanmıştır. Örneğin bir Müslüman zekat vermenin dinin emri olduğuna inandığı halde zekat vermesi günahkar olurken zekatın dini emir olduğuna inanmaması dinden çıkmasına neden olur. 2. Bilgi boyutu. Parantez içinde entelektüel boyut. Bilgi parantez içinde entelektüel virgül zihni boyutu, dinde insanın inancının temel öğreticisi ve onun kutsal kaynağı ile ilgili bir takım bilgilere sahip olması gerekliliğine dayanmaktadır. Çünkü inançların oluşabilmesi için onlarla ilgili bilgi sahibi olmak zorunlu bir durumdur. Bununla birlikte inanç zorunlu olarak bilgiye tabi değildir. Ancak çoğu durumda bütün dini bilgiler dini inanca dayanmaktadır. Bilgi ışık gibidir. Onu olduğu zaman karanlıkta görülmeyen şeyler görülmeye başlar. Örneğin bir gece karayolunda ilerleyen aracın salimen ilerleyebilmesi farlarının yanmasına bağlıdır. Farların yanması sürücünün önünü aydınlatacağı gibi yolun kenarındaki levhaların görülmesine de sağlayarak yolculuğun sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesini sağlar. Dinde de bir yol, dindarda bir yolcudur. Bu yolculuğun salim bir şekilde devam edebilmesi yolda olanın yol hakkındaki bilgisine bağlıdır. Dolayısıyla inanan bireyin neye, ne şekilde, ne kadar inanacağı veya inanmayacağı, hangi davranışları ne zaman, hangi sıklıkla, ne şekilde ve ne kadar icra edeceği, hangi davranışlardan uzak duracağı ile ilgili bilgilere sahip olması gerekir. Dindar insanın kendi inancı ile ilgili bilgilendirileceği yönündeki beklenti, bütün dinler için genel bir durumdur. Ancak farklı dinler tarafından belirlenen bilgi türleri oldukça çeşitlilik arz eder. Örneğin klasik bilgi, Konfüçyüs dininde daha değerliyken Musevilere ait tarih ve hukuksal bilgiye Yahudilikte oldukça fazla itibar edilir. Hristiyanlıkta ise diğer din müntesiplerini kendi dinlerine çevirme konusunda İncil'e müracaat etmeye büyük önem verilir. İslam'da bilginin içeriği kadar kaynağı da önemlidir. İslam'da dini bilgilerin birinci kaynağı Kur'an, ikincisi sünnettir. Bu iki temel kaynaktan sonra İslam bilginlerinin üzerinde görüş birliğine ulaştıkları konular ve onların bu üç kaynağa başvurarak yaptıkları benzetmeler dini bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. İslam'a göre dinin ruhuna aykırı düşmediği müddetçe örfi bilgiler de değerdir. Dini bilgiler yanında seküler bilgi de önemlidir. Ancak farklı dinler bu bilgi türüne değişik şekillerde önem atfetmiştir. Dini bilgiler ancak inanç olduğu zaman değerlidir. Örneğin bir ateistin yüksek düzeyde dini bilgiye sahip olması mümkündür. Ancak o dini bir inanca sahip değildir. Bu durumda dini bilgi türleriyle bireyin inanç, uygulama ve tecrübe örüntüleri arasındaki ilişkiler, dindarlığı bütünsel bir bakışla anlamaya çalışmak açısından önemlidir. Geniş ve büyük çapta bilgi, daha güçlü bir dini inanç, duygu ve davranışla teorik olarak ilişkili olsa da onları garanti edici bir özelliğe sahip değildir. Ancak askeri düzeyde dini bilgi, dini gelişim için gerekli olup, İslam'da bilginin artması uygulamaya bağlanmıştır. Örneğin bir hadisi kutside, bildiklerinizle amel ederseniz, ben size bilmediklerinizi öğretirim buyurulmaktadır. Yani dini bilgi, tıpkı diğer boyutlarda olduğu gibi, dini hayat açısından önemli fakat yeter şart olmadığı gibi, bu boyuttaki eksiklikler, diğer boyutların gelişimini tam olarak tıkayıcı bir özelliğe sahip değildir. Ancak bu durum, dini hayatın boyutları arasında anlamlı ilişkilerin olmadığı anlamına gelmemektedir. Dini hayatın boyutlarını kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Zira dindar insanın herhangi bir davranışı aynı anda birden çok boyut içine mütalaa edilebilmektedir. Örneğin bilgi elde etmek amacıyla Kur'an okuyan birisi ondan bilgi elde edilebildiği gibi aynı zamanda bir ibadet icra etmiş olmanın hazzını yaşarken diğer taraftan okumuş olduğu ayetlerden elde ettiği bilgiler onun için önemli motivasyonlar da oluşturulabilir. 3. Dini uygulama, ibadet boyutu. Dini uygulama boyutu, dindarlardan icra etmeleri beklenen bazı özel davranışlardan oluşmaktadır. Bu boyut ibadet, dua, özel ayinlere katılım, oruç ve benzeri gibi dini pratikleri kapsamaktadır. Dini uygulama boyutunun 3 farklı perspektiften incelenebileceğini belirten Glock, ilk olarak ayinsel aktivitelere katılım sıklığı ve çeşitli dini uygulama arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. İkinci olarak örneğin dua gibi bazı özel dini uygulamaların tabiatındaki çeşitlilik farklı bir araştırma konusudur. Dini uygulamalara devam eden bireyler içinde bu davranışların ifade etmiş olduğu anlam ise üçüncü perspektifi oluşturur. Klok'a göre dini uygulamaların örüntü ve sıklığını incelemek bu üç yaklaşımdan en basit olanıdır. Dini uygulamalara katılma ile onlarla bütünleşme aynı anlama gelmemektedir. Örneğin iki farklı bireyin her cuma günü cuma namazı için eşit düzeyde gayret sergilediğini düşünelim. Bu durum onların her ikisi için de cuma namazının aynı manayı ifade ettiği anlamına gelmez. Onların birisi için bu eylem sadece haftada bir gün katıldığı dini bir ritüelden öteye geçmezken, diğer için ise bu ayine katılmak hafta boyunca icra edilen dini uygulamaların engin çeşitlerinden sadece birisi olabilir. Bu durum uygulama boyutunda bireyler arasındaki farklılıkları ortaya koyma konusunda tek bir göstergeye dayanmanın yetersizliğini açık bir şekilde ortaya koyar. Klok'a göre farklı dinler ve aynı dini grup içinde farklı insanlar arasında ibadet sıklığı konusundaki farklılıklar dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Bunun gibi araştırılması gereken konulardan birisi de ibadetlerin kendi doğallarındaki değişkenliktir. 4. Duygusal, parantez içinde tecrübi boyut. Tecrübi boyut, dinlerin müntesiplerine yönelik belli teşvikleri ve onlardan bazı beklentileri doğrultusunda hareket ederek dini duygular hissetmesi veya sonsuz gerçeğin bilgisine doğrudan kavuşması, parantez içinde ilham gibi durumları ifade eder. Bu duygular farklı dinlere veya onları tecrübe eden farklı bireylere göre dehşetten vecde, boyun eğme ve alçak gönüllükten neşeye, ruh dinginliğinden kutsal veya evrenle bütünleşmeye kadar geniş bir yelpazede değişir. Duygusal yelpazedeki çeşitlilik, duyguların tonunda da geçerlidir. Dini hayatın duygusal boyutuna ilişkin ilginin ilk işaretleri 19. asrın son dönemlerine tekabül eder. Din psikolojisi kurucularından birisi olan Stanley Hall, din değiştirme ile ilgili tecrübi bir araştırma yapmış. Onun açtığı çığırda araştırmalarına devam eden öğrencileri Leber ve Starbuck Starbuck'ın çalışmaları din psikolojisinin tarihi gelişiminde önemli kilometre taşları olmuştur. Din psikolojisinin gerçek kurucusu kabul edilen James'in Din Tecrübenin Çeşitliliği isimli klasik eseri, dinin psikolojik perspektiften araştırmasında rüştünü ispatlayan ilk eserlerden birisi olmuştur. Ancak din psikolojisinin tarih sahnesine çıkmaya başladığı ilk dönemlerde ortaya çıkan bu teşebbüsler ne kadar ümit verici olsa da bu önce araştırmacılar takip edilememiş ve James'ten bu yana dini tecrübe konusunda temayüz eden çok fazla araştırma yapılamamıştır. Dini tecrübe boyutuyla ilgili çalışmalara tekrar başlamanın çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Zira dini inanç ve uygulamalara eşlik eden incelmiş duyguların parantez içinde tevekkül, güven, ümit, rıza, korku, aşk ve benzeri çok azının gözlemlenebilir yansımaları bulunmakta ve bu konu belki de bilimsel açıdan çalışılması en zor alanı oluşturmaktadır. Bireyin Allah'ı algılaması, ihtida durumunda olduğu gibi kesin veya tabiatın güzellikleri karşısında onu hissetmesinde olduğu gibi yumuşak bir şekilde olabilir. Bu durum dini merasimlerde olduğu gibi alenen veya bireyin diğer insanlardan ayrı olduğu durumlarda özel bir biçimde ortaya çıkabilir. Güven hissiyse hayatın bir şekilde inancın kendisine dayandığı, ilahi gücün elinde olduğu ile ilgili duyguya dayanmaktadır. Dinlerin büyük çoğunluğunda korku ile güven duyguları arasında bir karışıklık olmasına rağmen bu duyguların birisinin diğerinin üstün gelmesi muhtemeldir. Korkunsuna farklı dinlerde değişik dozlarda vurgu yapıldığına dikkat çeken Glock, örneğin Hristiyanlıkta İslam dininde olduğu kadar korkuya kuvvetli bir vurgu yapılmadığından bahsetmiştir. Ancak bu konuda bir referans da bulunmamıştır. Bu bağlamda Kur'an'da belki Glock'u haklı çıkarabilecek derecede bir korku vurgusundan bahsedilebilir. Ayrıca İslam tarihi boyunca korku duygusunun adaptasyon sağlayıcı özelliğinden dolayı neticeye ulaşmada en kesilme yollardan biri olması nedeniyle yanlış yönlerde ve belki lüzumundan fazla kullanılması İslam dininin bir korku dini olarak anlaşılmasına bir dereceye kadar haklı göstermiştir. Ancak Kur'an'da da korku duygusuyla genellikle bir arada bulunan ve çoğu kez ona baskın bir şekilde kullanılan ümit duygusuna yapılan vurguyu unutmamak gerekir. Ümit duygusunun korku duygusunun olumsuz etkilerini en aza indirebilecek temel faktör olduğunu da ayrıca belirtmek gerekir. Buna göre korku ile ümit arasında meydana gelen içsel etkileşim, dini hayata dinamizm kazandırmakta ve onu pozitif yönde motive etmektedir. Ancak dini açıdan bakıldığı zaman ümidin korku duygusunu kendi bünyesinde eritebilecek bir genişlik ifade ettiği söylenilebilir. Nitekim bu konuda Kur'an'da ümit var olmak teşvik edildiği gibi parantez içinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmetinin gazabından aşkın olduğu ifade edilmiştir. 5 etki boyutu. Dinler müntesiplerinin hayatını organize ederek ondan bir takım düzenlemeler yapar. Buna göre dindarın bazı davranış türlerinden uzak durması gerekirken bazı davranışları ise icra etmesi gerekir. İnanan insan, ibadetleri icra etsin veya etmesin, dinin beraberliğinde getirdiği inanç ve değerler, dinin kimlikle özdeşleşme düzeyine bağlı olarak onun davranışlarına örtük ya da açık bir biçimde etki eder. İlgili tavsiyelere uygun davranışlarla kuvvet kazanan insan-Allah ilişkisi, duygusal hayat üzerine yarattığı etkiyle bireyin bir takım tecrübeler yaşamasına neden olur. Dinin belirlediği birey ve toplum modeline göre hareket eden bireyler, bilinçli ya da bilinçsiz, ancak çoğu kere örtük bir şekilde inandıkları değerleri davranışlarına yansıtır. İşte bu durum dindarın etki boyutunu oluşturmaktadır. Dinin bireysel ve toplumsal hayata etkisinin oldukça geniş bir yelpazede hissedildiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda dini inanç ve değerler, alkol ve uyuşturucu kullanımından intihara, cinsel hayatın biçimlenmesinden evlenme ve boşanmaya, gruplar arası ilişkilerden başkalarına yardım etmeye kadar pek çok hususta tutum ve davranışı etkileyen temel parametrelerin başında gelir. Glock tarafından teklif edilen boyutların sonuncusu olan ve dini inancın doğal sonucu olan etki boyutu, dini inanç, uygulama, tecrübe ve bilginin birey üzerindeki bütün seküler etkilerini içine alır. Bireyin Allah'la ilişkisinin diğer ilişkiler üzerindeki etkisiyle ilişkili olan bu boyut, doğası itibariyle diğer boyutlardan ayrı ele alınamaz. Çünkü ancak dini teslimiyetle kuşatıldıkları, yani dini inanç, ibadet, tecrübe ve bilgiden etkilendikleri zaman dünyasal hayatla ilgili tutum ve davranışlar dindarlığın ölçüsü olarak değerlendirilebilir. Dinin davranışlar üzerindeki etkisi bazı dinlerde daha yüzeysel iken bazılarının ise daha nettir. Herhangi bir dinin sosyal yapıyla bütünleşmesi, insanın günlük aksiyonlarıyla daha yüksek düzeyde bütünleşmesiyle yakından ilişkilidir. Örneğin Hinduizm'de bireyin sabahleyin yatağından kalkmasından gece yatağına gidinceye kadar zamanı nasıl harcayacağı, dini otorite tarafından desteklenen geleneklerle belirlenmiştir. Büyük ölçekte sosyal yapıdan bağımsız bir varlığa sahip olan ve daha yüksek düzeyde kurumsallaşmış dinlerde bu etkinin daha az olması muhtemeldir. Ancak meseleye dini bilinç açısından bakıldığında, inanan bireyin dini bilincinde Allah kavramının canlı tutulması, inancın bütün hayat alanlarına yansıması anlamına gelir. Çünkü insan hayatını bilinciyle yönetmektedir. Örneğin İslam'a göre Allah'a vekili olarak dünyada bulunan insandan Allah'la ilişkisini diğer insan, hayvan, bitki, canlı ve cansız varlıklar ile olan ilişkilerin yansıtması istenmektedir. İnsani potansiyellerle yönelik boyutlar. İslam geleneğinde dindarlığın ölçülmesinde özgün bir model bulunmamaktadır. Yıldız, parantez içinde 2001, Gazali ve Akseki'den yola çıkarak İslam alimleri tarafından dini hayatın genellikle itikat, ibadet ve muameletten, parantez içinde sosyal ilişkiden, ibaret 3 temel kategoride ele alındığını ifade ederek bu kategorileri Klok'un modeliyle karşılaştırmıştır. Buna göre itikat boyutu Klok modelinde inanç ve bilgi, ibadet boyutu davranış, muamelet boyutu ise duygu, bilgi, etki ve davranış boyutlarından bazı unsurlara tekabül etmektedir. Kayıklık, parantez içinde 2006, yukarıda bahsedilen çeşitli boyutların bilişsel ve duygusal süreçler olmak üzere iki temel kategoride toplanabileceğini öne sürmüştür. Aynı zamanda insanın iki temel potansiyelinden yola çıkılarak teklif edilen bu yaklaşım her ne olursa olsun insanlarla ilgili hemen her şeyin düşünce ve duygu kategorilerinden birine sokulabileceği varsayımına dayanmaktadır. Buna göre bilişsel süreçler boyutu dini algılamak, öğrenmek, düşünmek, yorum yapmak, sorgulamak gibi bilişsel işlem kapasitelerinin kullanımıyla ilişkilidir. Duygusal süreçler boyutu ise dini inancın oluşumu ve dindarlığın gelişiminde etkin olan duygusal yelpaze üzerine bina edilmiştir. Buna göre bağlanma ve teslim olma başta olmak üzere bireyin Allah'a yönelik olarak hissetmiş olduğu sevgi, korku, kaygı, saygı, haşyet, şükran, acziyet, ümit, tazarru gibi duygular dini hayatta ön plana çıkan en karakteristik duygulardır. İnsanla ilgili şeylerin düşünce veya duygu kategorilerinden birine sokulması her ne kadar mümkün olsa da gerek bireysel gelişim, gerekse dini hayatla ilgili olduğu halde her iki kategoriye birden girebileceği birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin motivasyon, irade ve davranış bunların başında gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında her iki kategoriden de unsurları bünyesine barındırmakla birlikte kendi özgü özellikleriyle ön plana çıkan faktörle ifade etmek üzere üçüncü bir boyut olması gerekmektedir. Kanaatimizce bu kategoriye en uygun isim duyuşsal süreçler boyutudur. Bu boyut aynı zamanda Klok'un teklif ettiği etki boyutunu kapsaması açısından da önemlidir. Zira dini hayatta niyet, irade ve iradeyi davranışa dönüştürmek son derece etkili olup bireysel dindarlığın değerini de bu faktörler ortaya koymaktadır. Örneğin bir ibadet olan namaz, bireysel boyutun hakim olduğu ancak duyguları da harekete geçirilebilecek birçok unsur barındırmaktadır. Bu haliyle namaz kılmayı öğrenmek bireysel süreçler boyutuna aitken bilişsel ve psikomotor unsurların tetiklenmesiyle namazda bir takım duygu durumları da ortaya çıkmaktadır. Bunlar ise duygusal süreçler kategorisine yer alır. Ancak burada eksik olan bireyin namaz vakti geldiğinde yeterli düzeyde motive olup namaz kılma iradesi göstermesi ve bu iradesini davranışa dönüştürme sürecini ifade edecek boyuttur. Bu şekilde teklif ettiğimiz duyusal boyut, diğer iki kategoriden de yararlanan ancak onlardan farklı bir şekilde bilinçli dini davranışları yöneten süreçleri kapsayan, daha açık ifadeyle dini inisiyatif almayı kontrol eden boyut oluşturmaktadır. Klok'un teklif ettiği etki boyutundan hareket ederek ifade edilecek olursa, Örneğin dini yasaklandığı bir davranışı yapmakla karşı karşıya kalan birisinin inancının gereği olarak inisiyatif alması ve bu davranıştan uzak durması sağlayacak irade göstermesi gerekir. İlgili bireyin bunu yapabilmesi için dini bir niyet taşıması ve yeterince motive olması gerekmektedir. İşte bunların tamamı duyusal boyuttan müteala edilebilir. Sayfa 104. Ayrım sonu.